Ayrım 9. Yağmurun 7 Yüzü, Süheyla Acar. Sayfa 94. O gürültünün, o karmaşanın içinde sesimi duyan olmadı. Selim yere düşmüştü. Saldırgan diz çöküp bir kez daha sapladı bıçağı, sonra da hızla doğrulup arkadaşlarıyla beraber kaçmaya başladı. Ben Selim'in başına çöktüm. Sloganlar sustu, birden bütün o bağırış çağırış kesildi, koşuşan ayak seslerinden başka hiçbir şey duyulmuyordu artık. Selim'in üzerindeki parkanın göğsünde ve kolunda iki büyük kesik, yüzünde şaşkınlık ve derin bir acı vardı. Bedeninden yattığı yere oluk oluk kan akmaya başlamıştı. Bu kadar çok kan, buna dayanamaz, ölecek, mutlaka ölecek diye geçiriyordum aklımdan. Bu kadar kanın nereden aktığını anlayamamıştım. Belki durdurabilirim diye ellerimi rastgele vücudunun her yerine bastırıyordum ama olmuyordu. Akan kan bir türlü durmuyordu. İki elim de kan içinde kalmıştı. Selim'in arkadaşları o sırada yanımıza gelmişler. Benim en son hatırladığım ellerimden süzülen kandı. Sonrasını çocuklar anlattılar. Yanımıza geldiklerinde hiç kıpırdamadan gözlerimi dikmiş ellerime bakıyormuşum. Diğerleri Selim'le ilgilenirken biri tutup hızla sarsmış beni. O zaman başımı kaldırıp ortalığı inleten ve bütün bahçeyi geçerek gidip hedefini bulan ama sanki bana ait olmayan bir sesle avazım çıktığı kadar bağırmışım. Faşistler! Sonra da bayılmışım. Selim'le birlikte beni de hastaneye götürmüşler. Yolda bir ara kendime geldiğimi, ölecek, ölecek diye inlediğimi hatırlıyorum ama daha fazla bir şey söyleyecek halde değildim. Hastanede yaptıkları yatıştırıcı iğneyle bir süre uyuduktan sonra gözümü açtığımda ilk iş Selim'i sordum. Çok iyi, hiç merak etme, sol kolunda bir kesik vardı, diktiler. Koca bir tetanos iğnesi yaptılar, bir de antibiyotikle ağrı kesici dayadılar, canavar gibi oldu. Yan tarafta yatıyor o da. Birazdan hep beraber kalkıp gideriz artık dediklerinde yataktan çıkıp da yanına gidinceye kadar kimseye inanmadım. Gerçekten de yan odada belden yukarısı çıplak, sol kolu sarılı bir halde yatıyordu. Başka bir yerinde yarası beresi yok gibiydi. Üstelik beni görür görmez şaka yapmayı akıl edecek kadar da formda görünüyordu. İyi be, falçatayı biz yedik, sen düştün kaldın. Ne bu hal kızım ya? Tutamadım kendimi, onu o kadar iyi durumda görünce koşup sevinçle boynuna sarıldım. Diğerlerinin bu tavrımı biraz duygusal bulduklarını fark etmiştim ama hiç umurumda değildi. Allah kahretsin, ben onu öldü sanmıştım. O kadar kan, sonra paltosundaki kesikler, hem de biri tam kalbinin üzerindeydi. Soracağımı anlamış gibi tam o sırada diğerlerine döndü. Kitap nerede? Çocuklardan biri kitabı Selim'e uzattı. Selim de bana. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı. Şu kitabı sana vereceğim diye az kaldı ölüyordum ya. Al, hak ettim bunu ama sonra geri isterim, tamam mı? Ne de olsa bende hatırası var. Kitabın kapağı tam ortadan ikiye kesilmişti. Sadece kapakta değil, içindeki bütün sayfalarda da aynı kesik vardı. Cilde yakın, incecik bir yer tutuyordu onları. Faşistlerin falçata taşıdıklarını bilirlermiş meğer. Falçatayı özellikle kalbin hemen altına çalıştıklarını da. Solcu çocuklar bu türden saldırılara hazırlıklı olduklarından parkalarının kabanlarının iç cebinde tam oraya denk gelecek şekilde kitap, bloknot gibi şeyler taşırlarmış. Biraz dağınık ve umursamaz olduğundan Selim tedbir almayı genellikle unuturmuş ama o gün bana getirecek diye Nazım'ın kitabını koymuş cebine. İlk darbeyi sahiden de oraya kalbinin hemen altına vurmuşlar. Kitap korumuş onu. İkincisi yüzüne geliyormuş, koluyla kendisini korumuş, bu kez de kolunu çizdirmiş. Dirseği saldırganın koluna çarpınca darbenin hızı azalmış, kesik çok derin değilmiş ama damara gelmiş. O yüzden o kadar çabuk kana bulanmış ortalık. Ucuz atlatılmış bir saldırıymış kısacası. Duyduklarım karşısında hem büyük bir dehşet hem de sevinç içindeydim. Yani şimdi bu kitap sayesinde kurtuldun öyle mi? Rahat rahat gülümsedi. Ne var? Gazi de öyle kurtulmadı mı? Biz bu memleketin çocukları değil miyiz? Aklın yolu bir. Doktorlar gelip bizi taburcu edinceye kadar başımızdan geçenleri yeniden konuşarak, konuştukça her şeyi bir kez daha yaşayarak, Selim'in arkadaşlarından küçük bir grupla birlikte esnaf hastanesinin acil servisinde bir süre daha bekledik. Saldırıdan hemen sonra benim kan içinde kalmış ellerime bakarak binadan içeri giren grubun ardından faşistler diye bağırdığım anı ayrıntılarıyla anlatıyorlardı. Onlar anlattıkça olan biteni yoğun bir sesin içinden çıkıp gelen görüntüler gibi yavaş yavaş anımsamaya başlamıştım. Diğerleri çekiniyordu. Bir tek Selim hiç sözünü sakınmadan rahat rahat dalga geçiyordu benimle. Kızım sende de ne antifaşist bir ruh varmış meğer. O akşam eve döndüğümde kimseye bir şey belli etmedim. Üzerimde bir kırıklık olduğunu söyleyerek erkenden yattım. Ertesi gün okula da gitmedim. Ateşimi ölçmek, sıcak çorba getirmek ya da ilaç içirmek için ikide bir odama giren annemi kollayarak ve bütün gün yatağın içinden çıkmayarak, bu arada ortadan kesik oldukları için her sayfayı alttan ve üstten iki kere çevire çevire Kuvayi Milliye Destanı'nı okudum. Bir gün önce yaşadıklarımın üzerine o satırlarla aklım iyice karmakarışık olmuştu. Bizim evde Nazım Hikmet'in adı pek iyi anılmazdı. Onun ülkesinden kaçıp Moskova'da kendisi gibi komünistler arasında yaşamayı tercih etmiş, orada da ölmüş bir vatan haini olduğunu biliyordum. Ama bu okuduğum dizeler, "Toprak sıcak ve güzeldir ve toprağın en güzel yerlerinden biri memleketimdir benim." Bu dizelerin vatan haini bir şairin yüreğinden kopup gelmesi mümkün değildi. Nazım'ın anlattığı Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlar yoktu, insanlar vardı. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocuk insanlar. Antep'te, Erzurum'da, İstanbul'da, İzmir'de, Afyon'da zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyi olmayan insanlar vardı. O güne kadar Kurtuluş Savaşı'nı anlatan birçok şiiri kalabalıkları okurken gözyaşlarımı tutamamıştım. Şimdi ise zihnimden sessiz sedasız geçen dizeler koskoca bir çığlık olup yüreğimden yükseliyor, bir ateş topu halinde boğazımda düğümlenip kalıyordu. Kurtuluş Savaşı'nın insanlık tarihine Anadolu'nun dört bir yanında Arhavili İsmail'in, Karayılan'ın, Kambur Kerim'in, Manastırlı Hamdi'nin, Bahçıvan Kazım'ın elleriyle onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman yazılmış bir destan olduğunu ilk kez o gün Nazım'dan öğrendim. Öğrendim ve bütün dünyam değişti. Ertesi gün okulda "Sen Nazım'ı esas bizim Yağmur'dan dinleyeceksin" demişti Selim. Dimdik ortalıkta dolaşıyordu. Sırf faşistleri illet etmek için kabanının altına sakladığı sargılarıyla bir gün bile dinlenmeden kalkıp okula gelmişti. Benim niye gelmediğimi sorunca ne kadar etkilendiğimi saklamadan bütün gün evde kalıp döne dolaşa destanı okuduğumu söyledim ve kitabı birkaç gün daha alıkoymak için izin istedim. Peki ama Yağmur hangisiydi? Burada değil, o tıpta okuyor ama yarın bizim dernekte bir slayt gösterisi eşliğinde Nazım'dan şiirler okuyacak. İstersen gelir dinlersin dedi, pek de ısrarcı olmadan. Daha bir gün önce büyük bir hayranlıkla keşfettiğim Nazım'ın diğer şiirlerini merak ediyordum. Ertesi gün buluştuk ve birlikte Aksaray'daki dernek merkezine gittik. 11 Mart 1978 günlerden cumartesi. İşçi yürüyüşlerinde, öğrenci gösterilerinde, 1 Mayıs'larda grev çadırlarında çekilmiş görüntülerin üzerinde Nazım'ın dizeleri ve senin sesinle yepyeni bir dünya akıyordu önümde. Karartılmış salonda slayt makinesinin cılız ışığında yüzün bir görünüp bir kayboluyordu. Çok güçlü bir sesin yoktu ama vurgularınla, alçalıp yükselen tonlamalarınla yüzündeki ağzından çıkan her sözcüğe sanki yeniden can veren ifadeyle şiirleri gerçekten duyarak okuduğum belliydi. Çoğu zaman önündeki kağıtlara bakmıyordun bile. Ezberden okuduğun dizeler öyle büyük bir doğallıkla dökülüyordu ki dudaklarından. Bazen bir çağlayan, bazen kıpırtısız bir su gibi. Okyanusun ortasında çok güçlü rüzgarda yol alan bir yelkenli gibi. Sesi önce uzaktan duyulan, sonra yavaş yavaş yaklaşıp önümüzden geçip giden hüzünlü bir kara tren gibi. Kayın ormanlarında dolaşan kayıp bir rüzgar gibi. Zihnimi kaplayan gölgelerin içinden dört nala koşarak geçip giden bembeyaz atlar gibi. Selim'le ben ağzına kadar dolu salonda en önde oturuyorduk. Seninle aramızda sadece üzerinde slayt makinesi ve şiir kitaplarının olduğu bir masa vardı. Sık sık göz göze gelişimizi, o anda birbirimize bu kadar yakın oluşumuza yormuştum. İşin aslını senin de başlangıçta anlamlandıramadığın bir şekilde bakışlarının dönüp dolaşıp bana takıldığını, bu yüzden kimse fark etmese de çok iyi okuduğum bazı şiirlerde duraksayıp teklediğini, çok değil birkaç gün sonra senin ağzından duyacaktım. İçinde 34 ölünün yattığı, dört yanı kuşatan kurşun yağmuruyla darmadağın olmuş, tankların, panzerlerin altında ezilmiş meydana ait 1 Mayıs görüntülerinin üzerinde "Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki bu insanların evidir. Sevgilim, onlar vatana düşman" dizeleriyle bitirdin gösterini. Yüreğimin sessiz karanlığına durmaksızın yanıp sönen ateş böcekleri gibi dökülen bu son dizeleri gözlerini bir an bile üzerimden ayırmadan doğrudan bana bakarak söylemiştim. O an karanlığın içinde lacivert bir su gibi parlayan bakışlarından çok Nazım dizelerinin sesi ve müziğiydi beni peşinden sürükleyen. Salon aydınlanıp herkes yerinden kalktığında olduğum yerde hiç kıpırdamadan, sanki kıpırdarsam zihnimin içinde ard arda dizilip çok güzel bir şarkı olan o dizelerin beni terk edeceği duygusuyla oturuyordum. Halimden anlamış gibi Selim de sessizce beni bekliyordu. O sırada yanımıza geldin. Selim seni görünce ayağa kalktı. Helal sana be hoca, sanki bugün pek havanda değildin ama yine de güzel oldu be. Bakışların hala üzerimdeydi. Havamdaydım da aklım karıştı biraz. Senin ısrarla baktığını görünce Selim de bana döndü. Sen nasıl buldun Sedef? Sonra yanıtımı beklemeden ekledi. Sedef'in ihtisası da senin gibi yüksek sesle şiir okumak üzerine. Öyle mi? Bir sonraki gösteriyi birlikte yaparız o zaman. Ben de şöyle etkili bir kadın sesi arıyordum. Her şeyin üstüne çıkan bir merakla bakıyordun yüzüme. Bense az önce içinde kaybolup gittiğim dizelerin ardı sıra sürükleniyor gibiydim. O anda hiç kimseyle hiçbir şey konuşmak istemiyordum aslında. Öylesine bir şeyler çıktı ağzımdan. Ben şiirleri gerçekten çok beğendim. Bu kez şaşırdın. İlk kez mi dinliyorsunuz Nazım'ı? Şaşkınlığını fark etmiş, mahcup hissetmiştim kendimi. Öyle sayılır. Selim araya girdi. Hikayesini anlatmıştım ya, hani şu hayatımı kurtaran Kuvayi Milliye destanı. Sedef'e götürüyordum kitabı. Ha, bu o Sedef dedin gülümseyerek. Sesinin çok güçlü olduğunu duymuştum. Şaşırdım. Böyle bir şey niye konuşulmuş olsundu ki? Yüzümdeki soruyu görünce çok da uzatmadan ama gülüşüne iyice belirgin bir hınzırlık ekleyerek yanıtladın. Merkez binanın o koca bahçesini pek şık inletmişsin. Hep birlikte gülerken hangi Sedef olduğumu anladıktan sonra birden sizden sene geçtiğini fark etmiştim. O ara birileri Selim'e seslenince baş başa kaldık. Ben de sana uydum, senli benli koyu bir sohbete başladık. Kalabalığa karşı şiir okurken çok heyecanlanıp utandığını anlatıyordun bana. Ama Nazım'ın şiirinin bir müziği var, satırların arasında bir şarkı var. Şarkıyı duyabilmek için yüksek sesle okumak gerekiyor. Zaten çoğu şiirinde bu amaçla meydanlarda, gösterilerde kalabalıkları yüksek sesle okunsun diye yazmıştır. Nazım'ı okurken o müziğin içinde kendimi yitiriyorum. Heyecanımı da utangaçlığımı da unutuyorum dizelerin arasında. Bir tek Nazım'ı yüksek sesle başkalarını okumayı seviyorum. Slaytları da senin çektiğini, bir sendikada film fotoğraf işleriyle ilgilendiğini, bu işi sinemada görüntü yönetmeni olan babandan öğrendiğini, Nazım'ı da ilk kez henüz çocuk yaşlardayken ona hayran olan babandan duyduğunu anlatıyordu. Heyecanlı, coşkulu, rahat biriydin. Çoğu bana ürkütücü gelen diğer solcu gençlere pek de benzemeyen doğallığınla, politika dışında birçok konuda söyleyecek sözünün oluşuyla ilgimi çekmiştin. Neredeyse nefes bile almadan, elini kolunu sallayarak, sanki konuşurken aynı zamanda oynayarak anlatıyordun. Sonra ard arda sorular sormaya başladım. Neler okuduğumu, ne tür müzik dinlediğimi, nerede oturduğumu, nerelere gittiğimi. Şaşırmış ve biraz rahatsız olmuştum. Ayaküstü ne çok şey bilmek istiyordun hakkımda. Geç olmuştu. Eve dönmem gerekiyordu artık. İyi çıkalım o zaman dedin büyük bir doğallıkla. Sanki ben hep o derneğe gelirmişim ve her gün oradan birlikte çıkarmışız gibi. Aksaray'dan Karaköy'e, ardından vapura, sonra da otobüse binip uzun bir yolculuk yaptık birlikte. Sen de karşıda mı oturuyorsun diye sorduğumda, evet Dalyan'da demiştin. Fener yolu Dalyan arası yürüyerek 10 dakikaydı. Çocukluğumuzun ve ilk gençlik yıllarımızın mekanları birbirine teğet geçmişti neredeyse. İkimiz de büyük bir heyecanla karşılamıştık bunu. Yol boyu neredeyse hiç soluk almadan konuştuk. Biz Barış'la Kalamış'taki köhneye kaçardık hep. Köhneye gelir miydin sen? Top popu bilirsin tabii. Bilmez miyim? Hafta sonları gizlice kaçar oraya dansa giderdik. Belvi'ye gider miydiniz? Annem hiç kaçırmak istemezdi Belvi akşamlarını. Hani o artık kullanılmayan tren yolu vardı ya, orada oynamaya bayılırdık biz. Demek sen bizim beleş sinemasını hiç duymadın ha? Ama tabii size uzak düşüyordu biraz. Hafta sonları baban Dalyan futbol sahasına gelmez miydi? Fener yolunda otobüsten indiğimizde sen aşağıya Dalyan'a doğru yürüyecektin, ben de yukarıya istasyona doğru. Tam ayrılacağımız sırada duraksadın. Yarın bizim fakülteden bir arkadaşın düğünü var. Boğaz'da güzel bir yerde. Ben hem davetli hem de düğün fotoğrafçısı olarak görevliyim. Sen de gelmek ister misin? Hem yeniden görüşmüş olur hem de eğleniriz biraz. Yüzünden geçen tereddüdü hemen okudun sanırım. Selim de orada olacak. Hem bir iki Nazım kitabı da getiririm sana. Bugün okumadıklarımdan. Okuduklarını da getir, onlar çok güzeldi diye atıldım. Ertesi gün akşamüstü aynı durakta beni bekliyordun. Boynundan, omzundan asılı fotoğraf ve film makineleriyle bir tıp öğrencisinden çok gazetecilere benzer bir halim vardı. Bir önceki günde üzerinde olan kahverengi süet kabanının içine, o yıllarda hiçbir gencin gardırobundan eksik olmayan kadife bir pantolon, üstüne de boğazlı bir kazak giymiştin. Bense bir düğüne gideceğimizi düşünerek özenle seçmiştim giysilerimi. Annemin deve tüyü paltosunun içinde bir süre önce Nisan'ın abisinin Ankara'daki nişanı için dikilen yakası dantelli bordo elbise. Ayağımda yine annemden aldığım topuklu ayakkabılar, elimde pırıl pırıl bir şanta. Evden çıkarken annem de kız kardeşim Senem de çok güzel olduğumu söylemişlerdi ama şimdi senin yanında ve o tıkış tıkış otobüsün içinde o kadar aykırı kalmıştım ki. Bana düğüne gideceğiz dedin ama sen giyinmemişsin. Başını eğip şöyle bir kendine baktın. Öyle mi? Ama ne yapayım? Bunlar benim en güzel kıyafetlerim. Sonra da bana hiç saklamadığın bir hayranlıkla baktın. Sen gerçekten çok hoş olmuşsun. Gülmeye başladım. Biraz rahatlamıştım ama hala emin değildim kendimden. Sen de bunun farkındaydın. Yüzünde hayranlıkla karışık, muzip bir ifade vardı. Bu halinle tıpkı Umutsuzlar filmindeki Filiz Akın'a benziyorsun ama o senden daha sarışın tabii. Sinirlenmiştim bu kez. Bak en iyisi gelmeyeyim ben. Resmen dalga geçiyorsun. Dalga geçmiyorum. Filiz Akın'a hayranım ben. Filiz Akın'dan, babanın onunla yaptığı çekimlerden ve sinemadan söz etmeye başladık. Kılık kıyafet meselesini de böylece unuttuk. Düğün yerine vardığımızda yolun da zamanın da nasıl geçtiğini anlamamıştım. Gittiğimiz yer Beykoz'da denizin kenarında kapalı bir çay bahçesiydi. İkisi de tıp öğrencisi olan Tayfun'la Nevin aslında birkaç gün önce resmen evlenmişlerdi. Bu sadece arkadaşlar için düzenlenmiş bir törendi. Daha kapıdan içeri girer girmez çoğunluğunu tıp öğrencilerinin oluşturduğu kalabalığın içinde benim gibi giyinmiş bir tek kişinin bile olmadığını hemen fark etmiştim. Daha beteri bu durum sadece benim değil arkadaşlarının da dikkatini çekmişti. Bütün gözler üzerimizdeydi. Başka bir dünyadan çıkıp kazayla oraya düşmüşüm gibi meraklı ve hafif alaylı bakışlarla izliyorlardı beni. Filiz Akın'ı falan çoktan unutmuştum. Bir mucize olsa, yer yarılsa ben de içine girsem diye bekliyordum. Tam o sırada Selim geldi yanımıza. O gece benimle orada karşılaşmayı beklemediği her halinden belliydi, çok şaşırmıştı. Benimse pişmanlığımı ve ruh halimin perişanlığını gizlemeye bile gücüm yoktu artık. Yüzümden düşen bin parçaydı. Hiçbir şeyin farkında olmayan Selim tam önümde durup herkesin duyabileceği bir sesle bağırdı. Kız sen ne güzel olmuşsun. Ben iyice yerin dibine batmış bir haldeyken diğerlerine dönüp ekledi. Siz bunu bir de geçen gün bizim üniversitenin bahçesinde görecektiniz. Panter gibiydi vallahi. Selim'in başına gelenleri hepsi biliyordu zaten. Benim üniversitenin bahçesinde ortalığı inleterek faşistler diye bağıran o apolitik ama yürekli kız olduğumu anladıklarında sihirli bir el dokunmuş gibi herkes ve her şey birden değişti. O andan sonra oraya kazayla düşmüş aykırı bir yabancı değildim artık. Tersine kendi çapımda bir kahraman muamelesi bile görmeye başlamıştım. Ben de onlar da hepimiz birden rahatlamıştık. Ancak aylar sonra birbirimize çok daha yakın olduğumuzda Nevin o gece beni senin yanında ilk kez gördüklerinde akıllarından geçeni biraz da şakayla karışık şöyle özetleyecekti. Hani Yağmur'un babası sinemacıya biz seni önce gerçekten de artist zannetmiştik. Pasta kesildikten bir süre sonra törene katılan birkaç aile büyüğü aramızdan ayrıldılar ve asıl eğlence de o zaman başladı. Şiirler, şarkılar, türkülerle. Ben Selim'le birlikte çocukların arasına karışmıştım. Sense kalabalığın arasında dolaşıp film ve fotoğraf çekiyordun. Ama başımı ne zaman çevirsem ya elindeki kamera ya da içimi ısıtan mavi bakışların hep üzerimdeydi. Bazen bir an için gözden kayboluyordun. O zaman kıpır kıpır bir telaş, bir heyecan sarıyordu her yanımı. Kalabalığın arasında seni bir bulup bir yitirerek geçirdiğim o saatlerde orada olduğunu, yanımda olduğunu bilmek tuhaf bir biçimde içimi rahatlatıyordu. Ama o günden sonra hayatım boyunca gözlerimin bütün kalabalıkların arasında hepsini arayacağını bilmiyordum henüz. Beni elimden tutup götürdüğün o çay bahçesinde şarkıların, türkülerin içinden geçerek o güne dek hep uzağında kalmak istediğim bir dünyanın kapısından içeri girdiğimin de farkında değildim. Orada var olanı büyük bir cesaretle reddederken, geleceğe katıksız bir inanç ve umutla bakan, kendilerini bir nebze olsun kuşku duymadan yepyeni ve çok daha güzel bir dünyaya hazırlayan, avuçlarında o güzel dünyayı taşıyan insanların arasında olduğumu düşünüyordum sadece. Yüzlerindeki o ciddi maskeleri çıkarıp çatık kaşlarını unuttuklarında kendileri de güzel olan insanların. Artık bu kalabalık ürkütmüyordu beni. Tersine hep bir ağızdan hiç bilmediğim şarkıları söylemeye çağırıyordu. Bir destanın dizeleriyle beni alıp bambaşka dünyalara taşıyan Nazım'ın şarkılarını. Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Gecenin o saatinde hep bir ağızdan bütün sahili inletircesine şarkılara, türkülere başladığımızda damat Tayfun'un aile dostu olan mekan sahibi araya girdi. Çocuklar yavaş olun biraz. Polisi kapıya dayayacaksınız. Balayını da hep beraber nezarette yaparsınız artık. Uyarıyı haklı bulmuştuk ama şarkıyı yarıda kesmeye de gönlümüz el vermiyordu. Hep birlikte fısıltıyla devam ettik. Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Koskoca bir fısıltı olduk. Çay bahçesinin cam mekanlarını aşıp sessizce kumsala çıktık ve gidip denize kavuştuk. O gece Selim, sen ve ben birlikte eve dönerken dönüp Selim'e sormuştum. Siz nerede buluşuyorsunuz? İçkinin etkisiyle biraz gevşemişti. Ne demek istediğimi anlamadı önce. Kim nerede buluşuyor? Okula topluca giriyorsunuz ya, onu soruyorum. Nerede buluşuyorsunuz? Yarın ben de sizinle birlikte geleceğim. İkiniz de büyük bir şaşkınlıkla yüzüme bakıyordunuz. Sanıyorum aranıza almak için uygun bir aday olduğumu zaten düşünmüştünüz de bu kadar kısa sürede ve böyle kolayca ikna edileceğimi ihtimal vermemiştiniz. Yüzünüzdeki o şaşkın ifade sahiden komik gelmişti bana. Kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Merak etme dedim Selim'e. Bu kıyafette gelmeyeceğim. Siz de gülmeye başladınız. Selim olduğu yerde hafifçe sallanarak sana döndü. Ben en baştan söylememiş miydim? Bu kızda antifaşist bir ruh var diye. Sen şaşkın ve hoşnut bir ifadeyle gözlerini hafifçe kısmış bana bakıyordun. Selim biraz alaylı bir tonlama ile devam etti. Ama ne oldu senin şu tarafsızlık durumları? Bir an durup düşündükten sonra yanıtladım. Ben sadece haklının yanında olmaya karar verdim. Bundan daha fazla tarafsız olamazdım değil mi? Şahane dedi Selim keyifli bir halde. Ertesi günden itibaren ben de onların arasına karıştım. Her sabah Süleymaniye Camii'nin karşısında kahvelerde buluşuyordum. O yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde eğitim iki tedrisatlıydı. Faşistler başta Beyazıt Meydanı olmak üzere okulun çevresini kuşatan çok geniş bir alanda solcuları barındırmamak için ellerinden geleni yaptıklarından kahvelerle okulun ana kapısı arasındaki o uzun yolu yürüyerek geçmek de başlı başına bir tehlikeydi. Bu yüzden bütün solcu öğrenciler sabahın ilk saatlerinden itibaren kahvelerde toplanıyor. Sabahçılar öğrencilerin, öğrenciler de sabahçıların okula giriş çıkışına eşlik ediyordu. Korku ve endişe karışmıştı artık günlerime ama pek de şikayetçi değildim bundan. O koca Beyazıt Meydanı'nda doğru ve haklı olduğuna inandığım bir yerde duruyordum, içim rahattı. 15 Mart 1978 Çarşamba. Sabahçıları okulun kapısına kadar geçirip kahveleri geri dönmüş, önümüzde çaylarımız cam önündeki masalardan birine oturmuş vakit geçiriyorduk. Dışarıda serin bir hava vardı, kahvenin kapısı kapalıydı. Buğulu camların ardından üzerindeki kahverengi süet kabanından tanıdım seni. O yıllarda gençler arasında bu içi ve yakası kürklü süet kabanlar çok yaygındı ama seninkinin rengi biraz farklıydı. Kahverenginden çok vizona dönüktü. Kalbim küt küt çarparak ve nedense tam da o anda aklıma gelen aşka düşmüş kahramanların "Bak kalbim nasıl da çarpıyor" dedikleri film sahnelerini anarak buğunun ardından yüzünü seçmeye çalışırken kapıdan içeri girdin. Kalabalığı tarayan kocaman masmavi gözlerin sonunda benimkilerle buluştuğunda kalbim artık yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Düğünde çektiğin fotoğrafları getirmiştin, onları gösterecektin bana. Birlikte dışarı çıktık ama çevre sokaklar hiç güvenli değildi. O civardan çok fazla uzaklaşamazdık. Herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olmak için sokağın iki başında her zaman nöbet tutan birileri olurdu. Onlara ve mekanın özel durumuna güvenerek yolun karşısına geçip Süleymaniye Camii'nin bahçesine girdik. Görkemli caminin gölgeleriyle, yemyeşil bahçenin büyüleyici güzelliğiyle, yan yana dizili Osmanlı mezarlarının 400 yılın içinden süzülüp gelen tarihiyle serin ve diri bir sessizliğin içine çekilmiştik. Soluğumu tutmuş, önümde uçsuz bucaksız bir sanat eseri gibi duran Haliç'e ve şehre bakıyordum. "Konuşmuyorsun" diyerek bozdun sessizliği. Bu manzara... Daha önce birçok kez geldim ama şehrin buradan bu kadar güzel göründüğünün farkında değildim. Göz görmez, gönül görür der annem ama onun sözü değil galiba. Peki bunların kanunu ile Hürrem Sultan'ın türbeleri olduğunu biliyor muydun dedin sağ taraftaki iki türbeyi işaret ederek. 400 yıldır burada yan yana yatıyorlar. O kadar da güzel bir kadın değilmiş ama bir harem dolusu kadının içinde Kanuni'nin gönlü en çok onu sevmiş. Sonra başını kaldırıp aşağıdan yukarıya camiye baktım. Süleymaniye'nin Mimar Sinan'ın Kalfalık dönemi eseri olduğunu söylerler. Muhteşem değil mi? Evet dedim şaşarak. Ama bütün bunları sen nereden biliyorsun? Elindeki koca zarfı göstererek ve omuzlarını silkerek gülümsedin. Benim işim bu. Fotoğraf çekiyorum. Ön tarafa geçtik. O saatte bomboş görünen bahçenin bir kıyısına oturup birlikte fotoğraflara bakmaya başladık. Niçok fotoğraf vardı. Objektifin sürekli üzerimde olduğunu o gecede fark etmiştim ama neredeyse sadece beni çektiğini bilmiyordum. Çoğu yakın plan yüz fotoğraflarıydı. Gülerken, birilerini dikkatle dinlerken, şarkı söylerken, etrafa şaşkın şaşkın bakarken. Siyah beyaz ve çok güzel fotoğraflardı. O güne dek hiçbir fotoğrafta kendimi öylesine güzel bulmamıştım. Bu senin ya da elindeki fotoğraf makinesinin mahareti olmalıydı. Aklımdan geçenleri söyleyince yüzüme dikkatle ve dalgın dalgın bakarak gülümsedin. Sen hiçbir şeyin farkında değilsin dedin bana. 9. ayrımın sonu sayfa 105.